Ayrım 29. Günlerin getirdiği Isabel Allende, sayfa 368. Gelmeyen çocuklar. Brezilyalı donörün yumurtaları ve Nico'nun spermleriyle laboratuvarda oluşturulan embriyonlar Juliet'in rahmine 3 kez yerleştirildi. Her defasında da bizim klanın üyeleri haftalar boyunca sonuçları yürekleri ağızlarına bekleyip durdular. Ayrıca her zamanki büyülü çareleri de başvurmuştuk. Şili'deki arkadaşım Pia ile annem ulusal azizimiz olan Peder Hurtado'dan medet umarak onun hayır işlerine yeni bağışlarda bulunmuşlardı. Bütün Şililerin yüreğimizde taşıdığımız bu devrimci aziz, üzerinde siyah cübbesi, elinde küreğiyle çalışan genç ve enerjik bir erkek görünümündedir. Gülümsemesinde ahiret mutluluğu değil, bir meydan okuma vardır. Senin en sevdiğin söz ondan çıkmasıdır. İnsan canı acıyana kadar verici olmalı. Başarısız ilk iki denemesinden sonra üçüncü embriyonun yerleştirmesi yaza rastlamıştı. Lori ile Nico bir yıl önceden Japonya'ya bir gezi planlamışlardı. Bunu uygulamaya karar verdiler. Çünkü çocuk sahibi olma hayalleri gerçekleşecek olursa uzun bir süre için yapacakları son tatil olacaktı bu. Haberi oradayken alacaklar, pozitif çıkarsa olayı kutlayacaklardı. Öte yandan sonuç negatif olursa kadere boyun eğmek için dostlarıyla akrabalarının teselli dileklerinden uzakta sessizlik içinde baş başa geçirebilecekleri birkaç haftaları olacaktı. O sabahlardan birinde irkilerek uyandım. Odanın içi şafak vaktinin o yumuşacık ışıltısıyla ve koridorda her zaman yanık bıraktığımız küçük lambanın ışığıyla zar zor aydınlanmıştı. Hava durgundu. Evin içi anormal bir sessizliğe bürünmüştü. Ne Willy ile Olivia'nın aynı tempodaki horultuları duyuluyordu ne de avludaki esintiyle dans eden o üç palmiye ağacının her zamanki mırıltısı. Yatağımın yanında el ele tutuşmuş solgun benizli iki çocuk duruyordu. 10 yaşlarında bir kızla ondan biraz daha küçük bir oğlan. Boyunlarındaki dantel yakalar, ayaklarındaki rugan ayakkabılarla 1900'lü yıllar tarzında giyinmişlerdi. O kocaman kapkara gözlerinde son derece hüzünlü bir ifade var gibi gelmişti bana. Bir iki saniye birbirimize baktık, ben ışığı yakınca gözden kayboldular. Geri dönsünler diye bir an boşuna bekledim. Sonra da kalp atışlarım yatışınca kalkıp ayaklarının ucuna basa basa Pia'ya telefon etmeye gittim. Şilde vakit 5 saat ileriydi. Arkadaşım yatakta oturmuş bez parçalarından yaptığı çantalarından birini işlemekle meşguldü. Sence o çocuklar Lori ve Nicole'la mı ilgili diye sordum ona. Elbette ki değil. Onlar o iki İngiliz hanımın çocukları diye yanıt verdi sakin bir tavırla. Hangi İngiliz hanımlar? Ziyaretime gelen hanımlar, hani şu duvarların içinden geçenler, onları sana anlatmamış mıydım? Lori ile Nico'nun önceden saptanmış günde tüp bebek kliniğindeki tedaviyi koordine eden hemşireyi aramaları gerekiyordu. Her bir vakayı özenle ele alan doğuştan anaç bir kadındı bu. Çünkü o çiftler için bunu nasıl bir risk taşıdığını çok iyi anlıyordu. Tokyo ile Kaliforniya arasındaki saat farkı yüzünden çalar saati sabahın 5'ine kurmuşlardı. Otel odasından milletler arası arama yapılamadığından alelacele giyinip otelin resepsiyonuna inmişler. O saatte orada kendilerine yardımcı olabilecek kimseyi bulamamışlardı. Ama dışarıda bir telefon kabini bulunduğunu biliyorlardı. Yandaki dar sokaklardan birine çıktılar. Popüler lokantalar ve mahalledeki turistlere hitap eden dükkanlar sayesinde gündüzleri bu sokak cıvıl cıvıl olurdu ama o saatte bomboştu. 50'li yılların filmlerinden çıkmışa benzer eski püskü kabindeki telefon yalnızca bozuk parayla çalışıyordu ama Lori buna hazırlıklıydı. Klinikle iletişim kurabilmek için yanında yeteri kadar bozuk para vardı. Dudaklarında uzun bir duayla numarayı çevirirken şakakları atıyor, heyecandan tir tir titriyordu. O saniyelerde geleceği belirleniyordu. Gezegenin ta öbür ucundan o anaç hemşirenin sesi duyuldu. Sonuç vermedi Lori, çok üzgünüm. Ne olduğunu anlamıyorum, o embriyonlar son derece, diyordu ama Lori onu artık dinlemiyordu. Mahvolmuş bir halde ahize yerine koyarak kocasının kolları arasına yığıldı. Dünyaya daha fazla çocuk getirme düşüncesine onca karşı çıkmış olan o adamın da ağzından bir hıçkırık yükseldi. Çünkü her ikisine ait olacak bir çocuğa sahip olma düşüncesiyle o da karısı kadar heveslenmişti. Tek kelime söylemeden kucaklaştılar. Birkaç dakika sonra da kabinden sendeleyerek çıkıp kendilerini şafak vaktinin alacakaranlığında gri bir renk almış bomboş sessiz sokakta buldular. Kaldırımlardaki havalandırma deliklerinden dışarı bu sahneye olağanüstü bir hava veren buhar dumanları yükseliyordu. Onları felce uğratan o derin üzüntüye pek uygundu bu atmosfer. Japonya'ya yaptıkları o gezinin geri kalanı bir nekaat dönemi oldu. Birbirlerine hiç bu kadar bağlı olmamışlardı. Paylaştıkları bu hüznün içinde birbirlerini adeta çırılçıplak, hiç savunmasız, son derece derin bir ilişki içinde bulmuşlardı. Bu olaydan sonra Lori'nin içinde bir şey değişti. Sanki göğsünün içinde bir bardak kırılmıştı da ona onca umut ve azap vermiş olan saplantı halindeki o arzu tıpkı su gibi akıp gitmişti. Böyle hayal kırıklığıyla yenilgiye uğramış bir halde Nico'nun yanında daha fazla devam edemeyeceğini anlamıştı. Bu ona karşı bir haksızlık olurdu. Nico aralarında kurmaya o kadar çok çalıştıkları, kendi eşini tam anlamıyla veren neşe dolu bir aşka layıktı. İşte o zaman dolambaçlı bir yılın sonuna geldiğini, yaşamaya devam edebilmek için anne olma özlemini kökünden söküp atması gerektiğini anladı. Mümkün olan bütün çareleri denedikten sonra kendi çocuğuna sahip olmanın ona nasip olmayacağı açıktı. Ama kocasının çocukları, yıllardan beri yanında bulunan ve onu çok seven o çocukları bu boşluğu doldurabilirlerdi. Bu tevekkül akşamdan sabaha oluşmadı, bedenen ve ruhen hasta olarak neredeyse bütün bir sene geçirdi. Lori her zaman zayıftı ama birkaç hafta içinde çok kilo vermişti. Bir deri bir kemik kalmış, gözleri çökmüştü. Bel kemiğindeki disklerden biri zedelenmiş, aylarca neredeyse sakat kalmıştı. Son derece güçlü olduğu için hayaller görmesine yol açan sakinleştiriciler alarak ağrılarını geçirip iş görmeye çalışıyordu. Öyle anları oldu ki umutsuzluğa kapıldı ama günün birinde sırtı iyileşmiş, ruhu sağlığına kavuşmuş, bambaşka bir kadına dönüşmüş olarak çıktı bu uzun yaz döneminden. Bu değişikliği hepimiz fark ettik. Yeniden kilo aldı, gençleşti, saçlarını uzattı, dudaklarını boyadı, yogaya ve dağlardaki uzun yürüyüşlerine geri döndü. Ama bu kez kaçmak için değil, spor olsun diye yapıyordu. Nico'yu baştan çıkarmış olan o bulaşıcı kahkahaları uzun ama çok uzun zamandan beri duymadığımız şekilde yeniden duyuluyordu. İşte o zaman Nihal kendini tüm kalbiyle çocuklara verebildi. Sanki ortalıktaki sis kalkmış da onları net bir şekilde görebiliyormuş gibi neşe içindeydi. Kendi çocuklarıydı onlar. Kendi üç çocuğuydu. Bahya'daki deniz kabuklarının ve Colorado'daki yıldız falsının haber vermiş oldukları çocuklarıydı. Stipris, Willy ile Lori, Sausalito'daki genel evde banyo varana kadar her şeyi paylaşarak yıllar boyu birlikte çalıştılar. Artık daha fazla değişemeyecek olan bu iki insanın ilişkisini gözlemlemek çok eğlenceli oluyor. Bill'in dağınıklığına, aceleciliğine ve küfürlerine Lori, sükunet, düzenlilik, dakiklik ve incelik içinde karşılık verir. Öyle baktı Willy bir gergedanın bağırsaklarını bile delebilecek kadar acılı ve ortalığa sarımsak kokusu salan birkaç domuz sucuğu yerken Lori tofuyla hazırlanmış makrobiyotik bir salata yedikler. Willy köpeğiyle birlikte yürüyerek geldiğinden tam metoloji işçilerine layık çamur içindeki çizmeleriyle girer ofise. Lori de müşterilerden biri düşüp de kafasını patlatmasın diye merdivenleri nezaketini bozmadan temizler. Billy yasal belgelerden kullanılmış kağıt peçetelere varana kadar her türlü kağıdı yazı masasının üstünde yığınlar haline biriktirir. Lori de belli aralıklarla hepsini çabucak elden geçirip çöpe atar. Billy farkına bile varmaz ya da belki varır da aksilik etmez. Her ikisi de hastalık haline fotoğraf ve seyahat meraklısıdır. Her şeyi birbirlerine danışırlar ve fazla belirgin duygusallık belirtileri göstermeden birbirlerini karşılıklı kutlarlar. Lori her zaman yetkin ve dingindir, Billy ise telaşlı ve hoşnutsuz. Lori onun bilgisayarını düzenler, web sayfasını güncelleştirir ve büyük annesinin tarifine göre köfteler yapar ona. Billy de tuvalet kağıdından papaya varana kadar toptan aldığı her şeyi onunla paylaşır ve onu valideki herkesten çok sever. Bir tek benim dışımda, yani herhalde öyledir. Billy elbette ki onunla şakalaşır ama aynı zamanda onun şakalarına katlanır. Bir defasında Lori arkası zamklı bir tabelayı özene bezene hazırlayarak Bill'in arabasının arka tamponuna yapıştırmıştı. Şöyle yazıyordu. Pek maço görünüyorum. Oysa kadın kilotu giyiyorum. Billy öteki arabalardan erkeklerin o neden işaretler yaptıklarını bir türlü anlayamadan iki hafta boyunca Arkasında bu tabelayla araba kullandı. Büyük bir olasılıkla adam başına en çok eşcinselin düştüğü bir yerde yaşadığımız göz önüne alınırsa bunda şaşılacak bir şey yoktu. Tabelayı keşfettiğinde neredeyse felç geçiriyordu. Bizim genel evin alarmı arada bir hiç kimse bir şey yapmadan kendi kendine çalmaya başlar. Bu da bir takım aksiliklere neden olur. Hani bir defasında Vilni'nin ofise gelip de kulakları sağır eden gürültüsünü tam vaktinde duyarak alarmı kapatmak için alelacele aşağı kattaki mutfaktan içeri girdiği zamanki gibi. Kış vakti bir öğleden sonraydı. İçerisi az çok karanlıktı. Tam o sırada gözünde güneş gözlükleri, elinde bir tabancayla ana kapıyı tekmeleyerek içeri dalan bir polis memuru merdivenden aşağı iniyordu. Bas bas bağırarak onu ellerini yukarı kaldırmak zorunda bıraktı. "Sakin ol yahu, ben buranın sahibiyim," diye açıklamaya çalıştı kocam ama öteki sesini kesmesini buyurdu. Genç ve acemi bir polisti, heyecanlanmış, avaz avaz bağırarak telefonuyla takviye kuvvetler istemeye koyulmuştu. O arada suratı duvara yaslanmış duran o ak saçlı beyefendi öfkeden kuduruyordu. Sanki çatışmaya gireceklermiş gibi silahlanmış, başka polisler gelince olay vahim sonuçlar doğurmadan çözümlendi. Vilni'nin üstünü başını aradıktan sonra onun gerekçelerini dikkate almışlardı. Bu olay Vilni'nin sonu gelmez bir dizi lanetler yağdırmasına, Lori'nin de gerçek gülme krizlerine tutulmasına neden oldu ama olayın kurbanı kendisi olsaydı herhalde daha az gülerdi. Aradan bir hafta geçtikten sonra hepimiz çalışırken Lori'nin birkaç arkadaşı ard arda çıka geldi. Bunlar bizim de arkadaşlarımızdı. Bu bana biraz garip gelmişti ama Yunanlı bir gazeteciyle telefonda konuşmakta olduğumdan onları uzaktan bir el hareketiyle selamlamakla yetindim. Tam konuşmamı bitirmiştim ki uzun boylu, genç, sarışın, son derece yakışıklı bir polis memuru, gözünde güneş gözlükleri, belinde tabancasıyla içeri girerek Bay Jordan'la konuşmak istediğini söyledi. Lori Willy'yi de çağırdı. O da bu üniformalı polise canını sıkmayı sürdürecek olursa emniyet müdürlüğünü mahkemeye vereceğini söylemek niyetiyle ikinci kattan aşağı indi. Arkadaşlar gösteriyi seyretmek için merdivene dizilmişlerdi. O yakışıklı polis elindeki bir tomar kağıdı havada sallayarak Willy'ye oturmasını, çünkü bazı formlar doldurması gerektiğini söyledi. Kocam öfkesi burnunda onun dediğini yaptı. Derken bir Arap müziği duyduk ve adam iri yarı bir cariye gibi dans ederek önce kasketini, arkasından çizmelerini, sonra tabancasını, ceketini ve pantolonunu çıkarmaya koyuldu. Dehşet içinde kalan Vili tıpkı haşlanmış bir yengeç gibi kıpkırmızı bir kesilerek tımarhaneden kaçmış bir akıl hastasının karşısında olduğundan emin bir halde kendini geri çekti. Bu sahneyi merdivenden seyretmekte olanların kahkahaları bunun Lori tarafından tutulmuş bir aktör olduğunun ipucunu vermişti ama o zamana kadar dansçının üzerinde güneş gözlüklerinden ve edep yerlerini doğru dürüst örtemeyen minicik bir tangadan başka bir şey kalmamıştı. Aynı yerde çalıştığımızı, Vilni'nin avukatlık bürosunu, vakfı benim ofisim hep birlikte yönettiğimizi, birbirimizi hemen her gün gördüğümüzü, gezegenin dört bir ucuna hep beraber tatile gittiğimizi ve çapı 6 blok olan bir çevrede yaşadığımızı düşünecek olursak bu kadar iyi geçinmemiz şaşılacak şey. Mucize diyorum ben, terapi diyor Nico. En sevdiğim yazar. Beklenebileceğinin tersine Vilni'nin romanı ve onun o sapık cücesi hakkındaki ağır eleştirilerim aramızda bir savaşın patlak vermesine neden olmadı. Oysa Vili benim kitaplarımla ilgili olumsuz bir eleştiri yapsaydı savaş kaçınılmazdı ama profesyonel bir editöre ihtiyacı olan Vili'ye yardım edebilecek uygun kişinin ben olmadığım besbelliydi. O sıralarda kitapla prensip olarak çok ilgilenen ve kocamın egosunu pohpohlamaya koyulan bir yayın temsilcisi çıktı ortaya. Ama sonra onun hevesi de yavaş yavaş soğumaya yüz tutmuştu. 6 ayın sonunda çabalarından dolayı kocamı kutlayarak çok yetenekli olduğuna yeminler etti ve Shakespeare'de dahil olmak üzere pek çok yazarın sonunda bir sandığın dibini boylayan sayfalar dolusu yazı yazdıklarını hatırlattı ona. Vili başka bir konuyu düşüne dursun, bizim evde o cücenin sonsuza kadar mışıl mışıl uyuyabileceği bir sürü sandık vardı. Billy başkalarının fikrine kulak asmayarak kitabı başka ajanslara ve birkaç yayıncıya gönderdi. Onlar da nazik ama kesin bir ifadeyle reddederek kitabı gerisin geriye yolladılar. Billy'yi mahkum eden bu mektuplar onu üzmek yerine mücadele ruhunu kamçılamıştı. Benim kocam öyle gerçekler karşısında pabucu bırakacak adamlardan değildir. Bu kez onu alaya almadım çünkü edebiyatın onun hayatının bu son bölümünde bir anlam katabileceği gelmişti aklıma. Yayın ajanının dediği doğruysa ve Will'in yeteneği varsa, bu işi ciddiye alıp da 60'ından sonra yazar olabilecek kapasitedeyse, gelecekte yaşlı bir bunağa bakmak zorunda kalmayacaktı. Her ikimiz için de pek uygundu bu durum. Yaratıcılık ileri bir yaşa kadar onu neşeli ve sağlıklı bir adam yapabilirdi. Bir gece birbirimize sarılmış olarak yatarken insanın bildiği konular üzerinde yazmasının avantajlarını anlatmaya koyuldum. Oğlancı cüceler hakkında o ne biliyordu ki? Meğer ki o acınası şahsiyeti ele alırken kendi karakterini benim bilmediğim bir yönünü göstermemiş olsun. Oysa avukat olarak 30 yıllık bir deneyimi, ayrıntıları unutmayan şaşırası bir belleği vardı. Neden dedektif romanları türünü keşfe çıkmıyordu? Ele almış olduğu pek çok vakanın herhangi bir çıkış noktası olarak işine yarayabilirdi. Kanlı bir cinayetten daha oyalayıcı bir şey olamazdı. Bir sesini çıkarmadan düşünmeye başladı. Ertesi gün San Francisco'nun Çin mahallesinde dolaşıyorduk. Bir köşede beklemekte olan albino bir Çinli'ye rastladık. Bir dahaki romanımın ne olacağını buldum. Şunun gibi albino bir Çinli'nin işlediği bir cinayet olayıyla ilgili olacak diye niyetini açıkladı bana. San Francisco'daki sadomasoşist panayırda boynunda köpek tasmasıyla o cüceyi gördüğü zaman edebi emellerinden bana ilk kez söz ettiği aynı ses tonuyla. Aradan 2 yıl geçtikten sonra romanı Çin mahallesinde Duello adıyla İspanya'da basıldı. Başka yayıncılarca çeşitli dillere çevrilmesi için kitabı satın aldılar. Yanımızda onun çocukları ve onu alkışlamaya hazır birkaç sadık dostumuzla birlikte romanın tanıtımı için kalkıp Madrid ve Barcelona'ya gittik. Her yerde basın onu merakla karşılıyor. Onunla konuştuktan sonra sempati dolu makaleler yayımlıyorlardı. Çünkü iştenliğiyle herkesin, özellikle de kadınların kalbini kazanıyordu. Hiçbir iddiası yoktu. Yalnızca o masmavi gözleri vardı. Bir de başından hiç çıkarmadığı şapkasının altındaki o pervasız tebessümü. Madrid'de kitabın piyasaya çıktığı gün tanıtıma katılanlardan biri ünlü olmaya özenip üzenmediğini sordu ona. O da duygulanarak hayal bile etmediğinden fazlasına sahip olduğunu söyledi. Basının orada bulunması ve bazı kimselerin onun kitabını okuma arzusunda olmaları onun için en büyük armağandı. O insanları kendine hayran bırakmıştı. O arada editörü de o güne kadar nasibine hiç bu kadar dürüst bir yazar düşmediğinden sandalyesine ezilip büzülüyordu. Bir kez olsun bavulları taşımak bana düşmüştü. Dünyanın her yerinde bana eşlik ettiği bütün o yıllar boyunca katlanmış olduğu sıkıntıların hiç değilse birazının karşılığını ona ödeyebilmiştim. Bu anın tadını çıkar Willy, çünkü bir daha tekrarlanmayacak. İnsanın ilk kitabının ilk nüshasını görmesini verdiği sevincin üstüne yoktur. Gelecekte başka yayınlar olsa bile bununla kıyaslanamaz diye uyardım onu. Ruhlar evinin ilk baskısı karşısında hissettiklerimi hatırlayarak, filmde oynayan aktörlerle Londra'daki tiyatro eserinde oynayanlar tarafından imzalanmış ve incecik bir kağıda sarılarak saklarım onu. Willy'nin konuştuğu arasında Meksika deyişleriyle İngilizce kelimeler serpiştirilmiş varoş İspanyolcası onun iyi not almasına neden olmuş, geri kalan da ona 40'lı yılların polis hafiyesi havası veren o Föt şapkası başarmıştı. Bir sürü gazetede ve dergide hakkında yazılar çıktı, pek çok radyoda röportajlar yapıldı, Çin mahallesinde Duello'nun vitrini en çok satan kitaplar arasında göründü. Bir İspanya'da bir Şili'de çekilmiş 2 fotoğraf var elimizde. Bir radyo programında fiyaskoyla sonuçlanan kitaptaki o acınası cüceden söz etmişti. Sonradan oteldeyken yanına bir adam yaklaşıp o programı dinlediğini söyledi. "Onun ben olduğumu nereden biliyorsunuz?" diye sordu Willy şaşırarak. "Röportajı yapan hanım şapkanızdan söz etmişti. Size söylemek istediğim şey, romanınızdaki kadar sapık olan cüce bir arkadaşımın oldu. Siz karınıza kulak asmayın, kitabı bastırın gitsin, kapış kapış gider. Ahlaksız cücelere herkes bayılır." Aradan bir ay geçtikten sonra Meksika'dayken birisi 1900'lerin başlarında Juarez'de içinde 200 tane cüce fahişenin çalıştığı bir genel ev olduğunu anlatmış ona. 200 cüce, dahası tam felin tarzındaki bu randevu hakkında bir de kitap vermiş biriye. Korkarım bu iş kocaman içindeki o iğrenç küçük adamı sandıktan çıkarıp kurtarma arzusunu kamçılayabilir. Billy'i hiç o kadar mutlu görmemiştim. Salyaları akan bir muğrağa bakmam kesinlikle gerekmeyecekti. Çünkü uçakta o sarı bloknotunu çıkarak yeni bir polisiye roman yazmaya koymuştum. Colorado'daki o yıldız falcısı Billy'nin hayatının son 27 yılının son derece yaratıcı olacağı kehanetinde bulunmuştu. Yani kocam 96 yaşını bitirene kadar yüreğim rahat olabilir. Seninle şeylere inanır mısın diye sordum yayın ajanım Carmen Bellix'e. Olayı ona anlattığımda Tanrı'ya inanılıyorsa astrolojiye de inanılabilir diye yanıt verdi bana. 29. ayrımın sonu, sayfa 379.